Ayrım 34, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 405, 67. bölüm. Yeniden yumuşamaya başlayan havada binbir çiçek kokusu vardı. Kış nihayet çekip gitmeye karar vermişti. Kıyıya toplanmış binlerce tebliğden alkış ve tezahüratla karşıladığı Firavun'un gemisini selamlayan ilkbaharın okşayıcı ılıklığı oldu. Mehin'in askerleri her zamanki silahlarının yerine palmiyeler sallıyor, 20 kadar çalgıcı setinin güneyin büyük kentine beslediği iyi niyetten kimsenin kuşkusu yokmuşçasına neşeli havalar çalıyordu. Bir tek generalin yüreği endişe doluydu. Hükümdarın gerçek niyetini bilmiyordu çünkü. Seti yanında göz kamaştırıcı kraliçe Tausert'le birlikte iskelede göründüğünde Mehi günlerinin geri kalanını Filistin ya da Nübya'da kale komutanı olarak geçirip geçirmeyeceğini merak ediyordu. Seti hem kararlı hem hayalci değişik biriydi. Yan yana yürürlerken bile düşüncelerini anlayamadı general.
Haşmet mehapları, sizi burada görmek ne mutluluk.
''Biz de nihayet Amon'un kentine gelebildiğimiz için mutluyuz.'' dedi Firavun'un büyük eşi, karşı konulmaz çekicilikte bir tebessümle. ''Kimsenin ya da hiçbir şeyin güvenliğimizi tehlikeye atmayacağını ummak isterim.''
''Teb hep sizin yanınızda oldu Haşmet mehapları. Kentin koşulsuz sadakatinden emin olun.''
''Karnak'a gidiyoruz.'' dedi Tauser. ''Firavun büyük rahiple görüşmek istiyor.''
Firavun Teb birliklerinin saygı sunmasını kabul etmek istemezler mi?
Kararımızı verdiğimizde size bildiririz general.
Mehi eğildi.
Hala kuşkunun pençesindeydi. Ama hükümdarın tıpkı çok yaşlı biri gibi güçlükle yürüdüğü, yüzünün bitkin olduğu gözünden kaçmamıştı. Firavun'un kusursuz ve pırıl pırıl bir hakikat meydanı görebilmesi için tüm köyün ve yardımcıların bölümünün köşe bucak temizlenip yıkanmasını buyurmuştu Kenir.
''Seti hala Amon tapınağında mı kalıyor?'' dedi Şef Sobek'e.
''Dün tapınaktan çıkıp soylular kuruluna başkanlık etmiş, kimseyi de cezalandırmamış. Teb derin bir soluk almış olmalı.''
''Demek buraya gelmesi fazla gecikmeyecek.''
''Birkaç günden beri'' dedi polis şefi, ''içimde bir sıkıntı var.''
Görüldüğü kadarıyla Seti Teb'i bağışladı. Amon'un kentinin korkacak bir şeyi kalmadı.
''Buralarda bir şeyler kol geziyor. Belki de bize zarar vermeye çalışan kötü niyetli biri.''
''Öyle olsaydı kabus görmem gerekirdi.''
''Dikkatli olun'' dedi Sobek. ''İç güdüm beni hiç yanıltmadı.''
''Umarım aramızda gizlenen hainden korkmuyorsun. Öyle birisi olsaydı uzun süre önce yakalardık. Kötü günler geride kaldı. İki ülke birleşti. Hakikat meydanı hiçbir şeyden çekinmeksizin eserini tamamlamayı sürdürecek yine.''
''Tanrılar koruyucumuz olsun.'' diye mırıldandı Nübiyeli endişeli bir sesle. En yüksek tepenin üzerindeki polis memurunun işaret verdiği görüldü.
''Kraliyet korteji yaklaşıyor.'' dedi Sobek.
Seti artık kendi arabasını kendi sürmüyordu. Arabacısı hükümdarın sarsılıp acı çekmemesi için büyük bir dikkatle yönetiyordu atları. 60 yaşındaki Firavun sanki kası vücudunu terk edip gitmiş gibi olduğundan 20 yıl daha yaşlı görünüyordu. Kortejin güvenliğinden sorumlu Mehi rahatlamıştı. Firavun'un güveni devam ediyordu. Seti tüm görevlerinin yanı sıra hakikat meydanının huzurunu korumadaki başarısını överek zanaatkarlar köyünün resmi koruyuculuğu görevinin devam edeceğini açıklamıştı. Yüksek yöneticilerin huzurunda boynuna inci bir gerdanlık takıp generali onurlandıran Seti, Mehi'yi Mısır büyüğü rütbesine de yükseltmişti. Hükümdarın arabası dururken köyün ana kapısı açıldı.
''Yürekleriniz saygılı bir endişeyle dolu olsun.'' dedi ustabaşı zanaatkarlara. ''Sakın aceleye düşmeyin. Kayığı yürütmek için şaşırmadan ve düzen içinde yerinizi alın. O kayığı seçen hayatın efendisi çünkü.''
Zanaatkarlar yürüyüşe geçti. Önde ustabaşı ile bilge kadın, arkalarında sedir ağacından yapılmış iki büyük fıçı üzerine yerleştirilmiş kayığı taşıyan iki ekibin zanaatkarları, en geride de mezar katibi. Öğle güneşinin altında tüm kıvılcımlarıyla parıldıyordu altın kamera. Lonca'nın yarattığı bu eser Mehin'in bile gözlerini kamaştırdı. Bu gördüğü hakikat meydanının hazinelerine sahip olma isteğini daha da arttırdı. Kayığın kamerasının üzerine adınız kazındı Haşmet Mehapları diye açıkladı Nefer. Amon sizi korumayı sürdürsün. Beni köye geldiği zaman Büyük Ramses'in kaldığı yere götürün dedi ikinci seti. Önce ona saygılarımı sunayım, sonra ebedi istirahatgahıma gideriz. Ustabaşı Hakikat Meydanı'nın damgasını taşıyan kil mührü kırdı, sürgüyü çekti, yaldızlı ahşap kapının iki kanadını itti. Elinde üç fitilli bir kandil hükümdara tanrıça maat heykellerini, firavunu Osiris olarak temsil eden, tanrısal ışığın çeşitli adlarını canlandıran Ra ilahilerini gösterdi. Seti hieroglifleri okudu, çok yavaş adımlarla ilerledi. Panev'in taklit edilemez bir kahverengiyle mezara konulacak tören eşyalarını çizdiği küçük odaya vardı. Sanki bu sembollerin mumyalanmış vücudunu aydınlatacağı töreni yaşıyormuşçasına teker teker inceledi her resmi.
''Hiçbir firavun mezarında böyle bir süsleme yok değil mi?''
''Hiçbirinde Haşmet Mehapları.''
''Bunu yapan kim?''
''Ressam Cesur Panev. Kullandığı üslup sizi şaşırttı mı?''
''Tam tersine ustabaşı, tam tersine. İnanılmaz bir keskinlikle tam da istediğimi ama kendime bile açıklayamadığımı çizmiş. Sakın en ufak bir ayrıntıyı bile değiştirmeye kalkmayın.''
Firavun dört sütunlu salona indi. Panev'in çizdiği ilahları teker teker uzun uzun inceledi. Sonra firavunu Maat'a armağan sunarken gösteren bir resimle süslenmiş kapıdan geçerek mezara kazılmış son odaya girdi. Kurtarıcı Shed ile Cesur Panev duvarlara gökteki, ilahi topraktaki ve Osiris'in yeraltı krallığındaki üçlü doğumu çizmişlerdi. Her biri küçük korunak altındaki birçok mumya, her gün yeni güneşin uyandırdığı yaratıcı güçleri temsil ediyordu. ''Kayaya daha çok dalmak ve lahdinizin konulacağı geniş salonu açmak istiyoruz.''
''Gerek yok Nefer. Ebedi istirahatgahımın tamamlandığını görüyorum. Buraya kırmızı granitten bir lahit yerleştirir, tavana da kanatlarını çırpıp bana sonsuza dek hayatın soluğunu vermesi için bir gök tanrıçası çizersiniz.''
Panev'in öfkesi çizimcilerin atölyesinin duvarlarını titretti.
''Çalışmama ara vermek mi? Saçmalık bu.'' Öteki koridorlar ve diriliş odasının süslemeleri için olağanüstü bir program hazırlamıştım.
Firavun'un iradesini kabul etmek zorundayız dedi Nefer.
Eserimizi tamamlamamamızı önlediğinde de mi?
Tamamlamamamız gereken onun eseri bizimki değil.
Şede bir sor, sayısız eskiz yapma pahasına nasıl bir dekor hazırladığımızı anlatacaktır. Eskizler bittiğine göre uygulama zamanı geldi.
Cesur öfkeden titriyordu.
''Ustabaşılık ünvanını kullanıp hükümdara yanıldığını anlatman gerekir.''
''Bana nedenlerini söyledi. Ben de doğru buldum.''
''Kısacası aylarca süren bir çalışma boşa gitti.''
''Sen hakikat meydanının hizmetkarısın Panev. Bu nedenle de kendi keyfin için resim çizmiyorsun. Bu görevini anlamakta güçlük çekersen elin kısırlaşmaya başlamaz mı?'' Panev öfkeyle atölyeden çıktı.
''Benzer durumla ilk karşılaştığımda aynı onun gibi davrandım.'' dedi kurtarıcı Shed. ''Mesleğe ne denli bağlı olduğunun bundan daha iyi bir belirtisi olur mu?''
Suskun Nefer cevap vermeden atölyeden çıktı.
''Bu ustabaşı ile manevi oğlunun arasındaki ilk çatışma.'' dedi Çakal Unes. ''Bu çatışmanın Lonca'yı da etkileyecek bir ayrılığa dönüşmemesini umarım.''
Suskun Nefer'in sağ ekip üyelerini davet ettiği toplantı salonuna girmeden önce arınma havuzunun başında düşüncelere dalmış duran ustabaşının yanına gitti Panev.
''Kendini beğenmiş bir aptal gibi davrandım, bağışla beni, böyle bir hatayı bir daha tekrarlamam. Sakın kendi yaratılışından uzaklaşmış olmayasın.'' ''Kesinlikle hayır ustabaşı, o yaratılış benim hayatım, ondan uzaklaşamayacağım kadar yaşlandım sanıyorum. Ama esere hizmet etmenin herhangi bir kişisel başarıdan çok daha önemli olduğunu anladım, beni bağışlayacak mısın?''
Nefer'in tebessümü huzur doluydu.
Daha verilecek çok savaşım var Panep, sana güveniyorum. Sen olmasan ustabaşı hayatta kalmayı bile başaramazdım.
Tabii ki başarırsın. Senin içinde gerçek bir alev var. Sakın o alevi söndürmelerine izin verme.
Nefer'i yakından tanıdıkça ustabaşının gece ve gündüzün ötesinde, insanların doldurduğu boşluğun ötesinde bir yerlerde dolaştığı duygusuna kapılıyordu Panep. Suskun Krallar Vadisi'ndeki taşlarla aynı yapıdaydı, görünmezle besleniyordu. Seti ile yaptığı uzun görüşmeden sonra bütün zanaatkarlar vereceği haberleri sabırsızlıkla bekliyorlardı.
Firavun bize 3 hedef gösterdi. Önce ebedi istirahatgahını en kısa zamanda tamamlayıp lahtini indirmek, sonra Kraliçeler Vadisi'nde büyük eş Tavsert için bir mezar kazmak. Üçüncüsü de Karnak'ta Teb üçlüsünün onuruna bir tapınak inşa etmek.
Karnak'ın kendi ustaları var diye itiraz etti Karardıgal. Neden gidip doğu yakasında çalışalım?
Bina Amon'un büyük tapınağının duvarları dışında yapılacak. Seti ona bizim heykeltıraşlarımızın elinin değmesini istiyor.
Bu köy dışında görevlendirilmemizin köyün kapatılmasının ilk adımı olamaz mı diye endişelendi Halatkasa.
Ne olursa olsun diye sözünü sürdürdü Nefer. Atalarımız da sık sık bunun gibi görevlerle karşılaşmışlardı.
Hazırlık ve program konuları tartışıldı, sonra toplantı dağıldı.
Memnun görünmüyorsun dedi neşeli Renupe Panebe.
Ustabaşına itaat edeceğim ama bana kalırsa bu firavuna karşı biraz yumuşak davranıyor.
68. Bölüm. Başdanışman bayın yıldızı parlamaya başlayan genç dahi tanımak için sabırsızlanan yönetimin en gözde temsilcilerini davet ettiği Perramessu Sarayı'nın kabul salonuna girerken topal ayağı yürüyüşünü güçleştirmesine rağmen genç Sipta'nın yüreğinde pek de fazla bir heyecan yoktu.
Sipta kraliyet katipliği görevine atanmış, başka bir deyişle bilim basamaklarının tepesine tırmanmıştı. Fen konularındaki bilgisinin olağanüstü olduğu söyleniyordu. Yaşlı yöneticilerin ondan çekinmelerinin başlıca nedeni de buydu. Öyle ya, devlet işlerini çekip çevirecek yetenekte çok az teknisyen vardı ne de olsa. Baş danışmanın hararetli tavsiyelerine rağmen bu kadar genç bir adama önemli bir sorumluluk vermeye yanaşmıyordu hiçbiri.
Söze yöneticilerin en yaşlısı girdi. ''Gemi kiralama yasası hakkında ne biliyorsun?''
Yasa sadece hafif tekneleri kapsıyor. Yaşanılan büyük aksaklıklar nedeniyle Firavun Horemheb tarafından değiştirildi. Yine de varlıklı birinin parası olmayan yoksulları gemisinde ücretsiz taşıması gerektiği hükmünü korudu. Gemi büyüklüklerine göre geçiş ücretlerini sıralamamı ister misiniz?
Gerekli değil.
Yasal konulardaki soruların ardı arkası kesilmedi. Sipta sükunetle ayrıntılı cevaplar verdi. Cevaplarıyla böylesine karmaşık bir alanda bu denli derin bilgisi olduğunu tahmin bile edemeyen bayı şaşırttı.
Kanallar yöneticisi genç adama oldukça güç ekonomik sorular sorduğunda koruması altındaki öğrencinin başarısız olmasından endişelendi başdanışman. Ne var ki Sipta bir tahta levha üzerinde hesaplar yapıp deneyimli bir memura yaraşır cevaplar vermekte gecikmedi.
Kuşkunun yerini hayranlık aldı. Ne diyeceğini bilemez durumdaki yüksek yöneticileri izleyen bay, oğlunun başarısına tanık olan bir baba kadar mutluydu.
Yöneticilerin en yaşlısındaki sertlikten eser kalmamıştı. İçlerinde belki de en ilgilisi, tahta kimin çıkacağını kararlaştırmakla görevli Bilgeler Meclisi'nin önderi Pitah başrahibiydi.
Hain Ramesseum'un biraz ötesinde bir ılgının gölgesinde uyuyor gibiydi. Onu izleyecek Nübiyeli bir polis memuru izin gününden yararlanıp köyde pek rastlanmayan yeşillikler içinde dinlenmeyi yeğleyen yorgun bir zanaatkardan başka bir şey göremeyecekti.
Ağacın öte tarafında örülmüş hasırlardan sepet yapıp satan bir kadın vardı. Böylesi buluşmalarda adet edindiği gibi yine tanınmayacak kılıktaydı Serketa.
''Gelmemi istemişsin, ben de geldim.''
Önerinizin üzerinde düşündüm, bana hiç ciddi görünmedi.
Yanılıyorsun.
Servetimin 10 katı, yalan söylüyorsunuz.
Serkiyata reddedemeyeceği bir şeyler söyleyerek adamı ikna etmesi gerektiğini düşündü. Ben General Mehi'nin karısıyım. Kocam da Mısır'ın en güçlü adamlarındandır. Sözünü tutmakta hiç zorlanmayacak. Eğer daha fazlasını istiyorsan durma söyle. Hain başının döndüğünü hissetti. Demek ona önerilen servet düş değildi. Haberler kötü diye devam etti Serkeeta. Suskun Nefer Firavun'un sırlarını paylaştığı biri oldu. Hakikat meydanına dokunmak da her zamankinden daha güç artık. Üstelik köyün resmi koruyucusu olarak kocanın çok dikkatli davranması gerekiyor.
Işık taşını neden böylesine ısrarda istiyor?
Böylesi bir hazineyi kim istemez?
İktidarı paylaşmak istemiyor değil mi?
Mehi iktidara gelmek için gerekli yeteneklere sahip. Hain generalin karısına güvenebileceğini hissetti. Kadın ondan gerçeği saklamıyor, böyle yaparak da kocasını tehlikeye atıyordu. Aldığı korkunç risk samimi olduğunun kanıtıydı.
Eğer gerçekten zengin olmak ve ışık taşını bize vermek istiyorsan, dedi Serkiyeta sertçe, ustabaşını öldür. Bunu ancak sen yapabilirsin.
Hain elleriyle gözlerini örttü. Öyle fazla bir şeye ihtiyacım yok, dedi itiraf edercesine. Sadece yıllardır her gün katlanmak zorunda olduğum hakaretleri unutmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Bu servet asıl karımın işine yarayacak. Hakikat meydanını yönetmek için seçmeleri gereken bendim, başkası değil. Zanaatkarın buz gibi nefreti Serkiyeta'nın hoşuna gitmişti. Bu adam sadece olağanüstü bir gizlenme becerisi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda da kendinin bile bilmediği bir katil ruhu taşıdığını belli ediyordu. Kırılgan neredeyse hüzünlendirici bir sesle konuştu.
Peki kararın ne?
Talihliymişsiniz. Bana esin veren yeni gelişmeler oldu.
Serkiyeta keyifle ürperdi.
Yani kabul mü ediyorsun?
Yapacak başka şeyim yok, gerçekten yok. Suskun Nefer'i ortadan kaldıracağım.
Karnak tapınakları ile çevresindeki yapılardan sorumlu mimar uzun boylu, ciddi görünüşlü, öfkeli yüzlü biriydi.
Firavun emirlerinizi yerine getirmemi buyurdu, dedi. İçinde biraz suçlama olduğu belli, çok kuru bir sesle.
Gerekli olmayacak, dedi Nefer tatlılıkla.
Gerekli olmayacak mı? İyi ama baş rahibin ve benim onaylarımız olmadan Karnak'ın kutsal toprakları içinde inşaat yapma hakkına sahip değilsiniz ki.
Firavun'un onayı yeterli olmalı, sizce de öyle değil mi?
Tabii, kuşkusuz, diye homurdandı mimar. Öfkelenip açık verdiği için utanıyordu şimdi.
Firavun Amon tapınağı duvarlarının dışında iskeleden yeterince uzakta bir platform üzerinde üçlü bir tapınak yapmamızı istedi. Bu nedenle ne sizin ne de törencilerin faaliyetlerine zarar vermeyiz. Sizden sadece gösterilecek yerlere taş bloklar yerleştirmenizi isteyeceğim.
Bu tapınağın planı da hakikat meydanı ile ilgili her şey gibi devlet sırrı mı?
Tapınağın kuvarsitten kapıları olacak diye anlattı Nefer. Bir de Amon'a karısı Mut ve oğulları Honsa adanmış üç sunağı. Girintilerde duvarlara kazınmış hiyerogliflerin sonsuza dek yaşatacağı kraliyet kağısını taşıyan heykeller. Çalışmaları meslektaşım Hay yönetecek. Yapılan işin ruhu ve üslubunun Karnak'taki eserlerle uyum içinde olması için sizi can kulağıyla dinlemekten zevk alacaktır.
Mimar ne söyleyeceğini bilemiyordu. Sizi çok daha farklı düşünüyordum, diye itiraf etti. Oysa elinize çekiç ile kalem alıp bir çırak gibi işe girişmeye hazır olduğunuza yemin edebilirim.
Tabii ki işe girişmeye hazırım, dedi Nefer gülümseyerek. Ama çalışma planını görmek koşuluyla. Asıl görevim bu çünkü. Krallar Vadisi görünürde ne kadar düşman, esrara ve sessizliğe bürünmüş dışarıdakilere yasak bir yerse, Kraliçeler Vadisi de o denli özgür, girişi kolay, Teb gömütlüğünün güney ucundaki yeşil vadiye açılan bir mezarlıktı. Geleneksel adıyla eksiksiz güzelliğin yeri, dipnot Mısır dilinde ta set neferu, kusursuzluk veya ahenkli varlık olarak da çevrilebilir. Ramses'in kararından bu yana Firavun anneleriyle karılarını, kral oğlu adını taşıyan soyluları kabul ediyordu. Zanaatkarların tanrısı Pitah'ın tapınağı şantiyenin doğusundaydı. Uzun sürecek çalışmalar sırasında geceleyebilmek için taş kulübelerle mütevazı bir köy kurmuşlardı zanaatkarlar. Kraliçe Tavsert hiç de iş karartıcı görünmeyen gömütlüğü uzunca bir süre seyretti. Güneş yumuşak, rüzgar tatlıydı. Sanki bahar kendi yöntemiyle selamlar gibiydi güzel kraliçeyi. Büyük eş Nefertari de burada istirahat ediyor değil mi? Evet Haşmet Beyapları dedi bilge kadın ve burun fenetle birlikte kraliçeye eşlik eden ustabaşı. Zanaatkarların hatırladığı kadarıyla kraliçenin ebedi istirahatgahındaki süsler benzersizmiş. Nefer kraliçenin setinin ulaşamadığı bir ululuk düşlediğini anladı. Firavun yapılanlardan tatmin oldu dedi kraliçe. Benim de burada iki ülkenin öteki kraliçelerinin yanında dinlenmemi istiyor. Ebedi istirahatgahımın yerini nasıl seçeceksiniz?
İki yoldan Haşmet Mehapları.
Nefer Tavsert'i bir atölyeye davet etti. İçeride taş bir masanın üzerinde olağanüstü güzellikte bir papirüs açılmıştı. İşte burasının kutsal ilan edilmesinden bu yana kazılıp süslenmiş kraliçe mezarlarını gösteren plan. Görebildiğiniz gibi bir sürü seçeneğimiz var. Tavsert kendinden önceki kraliçelerin adlarını okudu. Sadece elindeki belgeyle Mısır macerasının en heyecanlı anlarını bir daha yaşıyormuş gibi gördü kendini. İkinci yol nedir ustabaşı? Vadideki kireç damarlarının çoğu kaliteli değil. İyi işlenseler de duvar ve tavanların yıkılması muhtemel. Bu yüzden burun fenedin işi her zamankinden daha önemli olacak. Altında büyük kusurlar gizleyen bir kayanın çekiciliğine kapılmayacak kadar ustadır. Nefertari'nin mezarının olabildiğince yakınında bir yer bulalım dedi Tavsert. Nefer ve Fenet kraliçenin isteğini yerine getirmeye çalıştılarsa da uygun bir yer bulamadılar. Umudu kırılan kraliçe daha uzaklarda bir yer aramayı kabul etti. Sonunda Fenet vadinin batı kısmında güzel bir kaya buldu. İmkansız dedi bilge kadın. Neden diye endişelendi Tavsert. Çünkü burada Tanrıça Hathor'un koruyucu soluğunu duymuyorum. Burası mutlu bir istirahatgah olamaz. Yeni girişimler de başarısızlıkla sonuçlandı. Başaramayacağız dedi Işık. Neden bu kadar güç diye şaşırdı Tavsert. Zaman uygun değil Haşmet Mehapları. Daha sonra yeniden geliriz. Işık Nefer'in başarısızlığın gerçek nedenini anladığını biliyordu. Kraliçeler Vadisi Tavsert'in varlığını kabul etmeyecekti.
34. ayrımın sonu. Sayfa 416.